80 öncesinde ben Adana'da, aha, zaten Adana'da büyüyen biriyim. Orada eğitimimi yapıyordum. İşte bir yandan eğitim, bir yandan çalışarak da eğitimi finanse ediyordum. Hem aileme katkım vardı. Annem ev kadınıydı. Yani abilerim eve bakıyorlardı. Onlar da küçük yaşlardı. Küçük yaştayken babam vefat etmişti. Yani herkes bir biçimiyle aileye katkı sunmaya çalışıyorlardı. 8 kardeş, 5 kız, 3 erkek. Yani son fikirle ben Adana'da tanışmış oldum. İlk başta işte böyle CHP sempatizanı falan bir insandım. Sonra üniversite sınavları nedeniyle İstanbul'a gitmiştim. Orada arkadaşlar vasıtasıyla Denizli Öğrenci Yurdu'nda kaldım. O sırada işte Dev Genç'le tanıştım. Sonra tekrar Adana'ya döndüğüm zaman işte farklı siyasi gruplarla aramızda yaptığımız tartışmada Necis'in dediklerinde işte kendimi Dev Gençliği deme gereği hissettim. O bana daha yakın görünüyordu. Böylece tanışmış oldum. Yani biraz onlar sormasaydı belki ne olduğumu da bilmiyordum ben. O sıra 18-19 yaşlarında. Sonrasında devam ettim Adana'da. Diğer Adana'da bulunan başka arkadaşlarla tanıştım. Adana'da zaten çok fazla sayıda Dev Gençlik kişi yoktu. 8-10 kişilik bir insan topluluğuydu. Onlarla tanıştım. İlişkiler bu şekilde başladı. Yoğun işte faşistlerin etkin olduğu bir şehirdi zaten Adana. Ki Türkeş milletvekili adaylığını Adana'dan koyardı ve oradan seçilirdi. Bütün Adana denildi zaten. Ülkenin başka şehirlerinde de Adana denildiği zaman hemen faşistler akla gelirdi, MHP akla gelirdi. Yoğun bir baskı söz konusuydu faşistler tarafından. Bunu çok fazla ben okul yıllarında çok fazla hissetmezdim. Yani ben işte işimde gücümde gidip gelen biriydim ama okuldaki işte zaman zaman kavgaların olduğunu gördüm. Çok fazla girmesem de işine. Ama sonradan şey de oluştu bende işte eşitsiz bir şeyin olduğunu gördüm. Yani bir güç dengesinin olduğunu gördüm ve faşistlerin epey baskısını gördüm. Yani olduğunu gördüm. Birkaç kez tehdit edildim falan faşistler tarafından. Çok ciddiye almadığım şeylerdi o sıralar. Sonra bu işin boyutunun farklı olduğunu gördüm. Adana'da baskıyı giderek yoğunlaştırmaya başladı faşistler. İşte kahveler taranmaya başlandı. 77'li yıllar. Bunlar 77. O sırada yani bunlara karşı mücadele etmenin yolunun direnmekten, ona karşı savunmaktan geçtiğini gördüm. Bir süre sonra işte Dev Genç ilişkisi Derinci Yol'a dönüştü. Derinci Yol adını, tanımlamasını almaya başladı. Biz de kendimizi onda tanımladık. Yoğun, sürdürülen mücadele, kararlı mücadele, faşistlerle oturup tartışma yerine artık şiddet uygulanlarla tartışılmaması gerektiği noktasında bir karar oluşturdu bizde. Onu yapmaya başladık. Onu yaptıkça da Adana'da kitleselleşme dönemi başladı. Yani 79-80'e geldiği zaman Adana'nın hemen hemen her yerine hakim olmuş bir hareket. Yani Derinci Yol öncesinde Adana'da zaten faşistlerin hakimiyeti söz konusuydu. Bunun yanı sıra diğer sol örgütlerden de işte diyelim ki bu o zaman Halkın Sesi denen bugünkü aydınlıkçılar. Yani o zaman da aydınlık, daha sonra aydınlığı kullanmaya başladılar. Ama Halkın Sesi olarak şey yapıyorlardı, örgütleniyorlardı. Bu Halkın Kurtuluşu vardı, Halkın Birliği vardı. Bunların etkinliğinin olduğu bir, yani sol açısından bunların etkinliği vardı. Ama daha sonra işte bu mücadele geliştikçe Derinci Yol gelişmeye başladı. Yani 80'li yıllara geldiği zaman Derinci Yol'un tamamen hakimiyeti vardı Adana'da. Üniversite kaldı. Yani artık artık çalışamıyordum da zaten. Bir yerde herhangi düzenli bir işim yoktu. Yani gece gündüz artık mücadele içerisinde bulunmaya başladım. İki abim vardı. Onların yani işin de gücünde zaten geçim 8 çocuk ve işte onların geçimi çok zor olduğu için ondan uğraşıyorlardı. Her annenin baban yaptığı gibi işte onlar da aman sana bir şey olmasın yaklaşımını gösteriyorlardı. 1978'in Ekim'inde işte bu faiz saldırılardan bir tanesinde de işte ben yaralandım, ağa yaralandım. Bulunduğumuz derneğin İstiklal Halk Odası diye bir işte halk evlerine bağlı bir küçük şey, onlara bağlı mahalle örgütlenmesi, mahalle derneği denebilecek bir yerde işte örgütleniyorduk. Bizim derneğimiz de orası. O sırada işte faizler geldiler. Biraz da beni hedef seçerek ateş ettiler. Ben ağır yaralandım. 4-3 arkadaşım daha yaralandı. İşte kimisi dizinden vuruldu, kimisi kalçasından. Ben bütün işte ciğerler %5 kurtulma ihtimaliyle. Sayısından öte bir tanesi sağ omuzumdan girip sol karın boşluğundan şöyle çapraz vücudu geçen iki tane omuzdan, iki tane göğüsten, sağ göğüsten dediğim kurşunlar ağır bir ameliyat geçirdim. Zaten doktorlar iş olsun diye işte %5 yaşama şansı var diyorlar. Ama işte yoğun ilgi, arkadaşların ilgisi, hemen anında kan yetiştirmeleri vesairesi yaşadım. Yani ciddi şekilde ayağa kalkıp yani işte kendi halime gelebilmek. Hastaneden 12 gün içerisinde çıktım. Ama ayağa kalkıp işte biraz daha şey, birkaç ay aldı. Sonrasında hayatımda değişen bir şey olmadı. Aynı şekilde devam etti. Aradan bir yıl geçtikten sonra bir daha vuruldum. 79 yılında motosiklette giderken arkadan ateş ettiler. Bu sefer elimden vuruldum. O sırada aranıyordum. Yani işte hastaneye gitme şansım yoktu. Kendi kendime. Aklımda dava vardı. İşte Adana'da yapılan operasyonlar sonucunda işte bir sürü insanı, genç insanı almışlardı içeriye. Değişik suçlamalarla. Orada da işte ben zaten Adana'da tanınan bir insandım çünkü işte devrimci oyuncuların 8-10 kişi olduğu dönemden itibaren işin içinde olunca adımızla, soyadımızla herkes tarafından biliniyoruz zaten. O mücadelede çok da o kimliğimizi gizlemiyorduk zaten. Faizler de tanıyordu. Her yerde adımız geçtiği için işte sağda solda yakalanan insanlara da işte size bu yaptırmıştır şunu, işte sizin şefiniz budur gibi ifadeler almışlar. O ifadelerden dolayı aranıyordum. Bir çok işte insan öldürmekten suçlamalar söz konusuydu. Ben de yakalandıktan sonra bunun farkına vardım. Neden arandığımı yani. 1980 Mart. Ben bir yere gitmiyordum. Zaman zaman polis görüyordu beni. Tek başına pek cesaret almıyorlardı işte. Göze almıyorlardı. Belki bir şey var diye gözlerinde nasıl büyütmüşlerse. Sonra ben Tarsus'ta tutuklandım. Bu elimden yaralandıktan sonra tedavi edilme şansım da olmadığı için ortalıkta da öyle dolanmamak için Tarsus'ta gittim. Gittiğim gece bir arkadaşın evinde yakalandım. Sahte kimlik vardı üzerimde. Adana'ya getirildim. Yani başka bir şüphesiyle getirildim Adana'ya. Sonra işte cezaevi süreci başladı. Emniyette o sırada 15 gün kaldım. Tabii işkence gördüm. Şimdi ben polise gittiğim sırada orada birileri, askerler öldürülmüş bir mahallede. Oradan bütün mahalleyi toprağa getirmişlerdi. İlk içeriye girdiğim zaman işte herkesin ayakları çıplak yerde oturunca, yani yerde oturduğunu görünce ben o çok dikkatimi çekmiş. Neden ayaklar çıplak diye sonra öğrendim bunun ayaklarını çıplak. Falaka yatırdıklarında hazır işte ayakkabı giy çıkar. Olmaz. Niye o şekilde götürüyorlarmış. Ben de aynı şekilde işte falakadan geçirildim meydanda ya denen bir işkence yöntemi var. İşte insanların gözleri bağlanıyor, gözlerinin bağlanıp işte ondan sonra ortaya alınıp her taraftan vurma şeklinde. Nereden belli olmadığı için ayrı bir psikolojik etki yaratıyor tabii o. Elektrik verildi. İşte kollarımdan tavana asıldım. Bunları kitapta anlattım ben aslında biraz. Yani ilk yakalandığım zaman 20 yaşındaydım artık. Yani işte akşamdan asıp sabaha kadar beklettikleri oldu böyle kollarımdan. Yani 10-15 gün boyunca bu işkence yöntemleri işte falaka. Falaka da böyle çok şey değil aslında. Falaka denip geçilir işte. Yani basit bir işkence yöntemi gibi görülür ama aslında en etkili işkence yöntemlerinden birisi bu. Çünkü ayak tabanında bütün o sinir uçları var. Oraya vuruldukça vücudun her tarafında acı çekersin. Yani beynine direkt işleyen bir işkence yöntemi. Orada da işte daha dayanıklı olsun diye insanlar ayak patlamasın diye şiştiği anda hemen zıplatıp onu zıplatıyorlardı bizler işte. Ayak indikten sonra tekrar falakaya devam ediyorlardı. Çünkü şişince patlama şansı azalıyor. Ama şişken devam edince ayak patlıyor ve bir daha vuramıyorlar. Bir biçimiyle gizleme gereği de duyuyorlardı tabii o zaman işkenceyi. O onda tabii Türkiye'deki mücadelenin ulaşmış olduğu boyutun da önemli bir etkisi vardı sanıyorum. Yani işkenceyi gizleme gereği duyuyor. Sonra işte cezaevine gönderildim. Mahkemeye çağrıldım. Yani çünkü hakkımda tutuklama kararları olduğu için onların vicaiye çevrilmesi söz konusuydu. İşte gittim. Onların bir kısmını vicaiye çevrildi, gönderdim cezaevine. Sonra bir daha tekrar gittim. Başka davalar açılmıştı. Şimdi hiç hatırlamıyorum. O zaman da çok bilmiyordum zaten çıkıyordu. Tutuklama kararınızı yüzünüze okuyoruz işte vicaiye çeviriyoruz diye hep gönderiyorlardı. Yani öyle bir uygulama vardı. Mart'tan, yani 1980 Mart'ından Haziran'a kadar işte Adana cezaevinde kaldım. İşte suçlamalar vardı. Bununla ilgili işte soruşturmanın sürdüğü şeklinde şeyler söyleniyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse o sırada benim böyle işte aman aman mahkeme nasıl olacak filan işte neyle suçlanıyorum gibi çok fazla şey de yok. Yani bunlar işte tamam karşı tarafta bir devlet var. Bunlar zaten faşist. Bunlar bize her şeyi yapabilirler. Yani o şekilde zaten düşünüyordum. Alındıktan sonra da o şekilde yani bunlar yargılayıp da ne yapacaklar işte. Sen yani işte yargılanırım işte yok işte beraat ederim gibi şeyler hiç düşünmedim. Ben işte gözaltında bir arkadaşla tanıştım orada. Daha önce cezaevi yatan insanlardan birisi. İşte kendisi devrimci oyuncu olduğunu falan söylüyordu. Rahat yani eski deneyim olduğu için ben ilk kez düşüyorum böyle. Cezaevine götürüldük kapı altında. Kapı altı denen yer işte bu tam cezaevinin girişine denen bir tanımlama. Orada gardiyanlar sordular işte. Onu da tanıyorlardı. Bu hemen işte sağcı mısınız, solcu musunuz diye soruyor. Şimdi ben sağcı mıyım diyeyim, solcu muyum diyeyim. Polisten gelen bir şey, alışkanlığım. Arkadaş hemen çevirdi. İşte biz devrimci orcuyuz, dördüncü koğuşa gideceğiz. Ben onu deyince birden hatta şey dedim ya beni niye açığa veriyorsun diye. İçimden geçirdim. Ama işte öyle değilmiş aslında. Gayet doğal bir şeymiş o. Biz dördüncü koğuş, devrimci orcuların kaldığı koğuşa gittik. O koğuşta şimdi sayısını hatırlamıyorum yani bir yüzün üzerinde insan vardı rahat. Ama toplam devrimci orcu sayısı cezaevinde 400'ün üzerindeydi. 150 kişi filandı. Şimdi şöyle altlı üstü tahta ranzalardan oluşan yan yana tahta var. Ranza. Yani ranzalar ayrı ayrı değil. Orada artık yan yana düzülmüş yataklar olduğu için aynı anda işte aynı yatakta kaç kişi yattığı pek bir şey. Yan yana diziliyoruz insanlar yukarıda. Bir de koridorlara, yerlere sünger yataklar serilip yatılıyordu. Öyle sığılıyordu yani. Hapishanede işte 30 Mart civarında hapishaneye girdim. Haziran 26'sına kadar kaldım. O sırada o süre içerisinde işte bir tünel çalışmasına giriştik. Tünel çalışmasında çok sayıda insan vardı. Yani ilk başta küçük bir grupla başladık. Sonra tabii cezaevi şu anki cezaevler gibi bir cezaevi değildi. Yani 12 Eylül öncesi cezaevi biraz daha farklıydı. Orada işte bu Maraş katliamı davasından yargılananların da bulunduğu bir cezaeviydi. Çok böyle işte o MHP'lilerin kaldığı koğuşlarla diğer koğuşlar arasında çok böyle keskin ayrımlar yokmuş. O sırada ben gitmeden önce arada o şeyler Maraş katliamı davasından yargılananların bir kısmı şeylere saldırmak istiyorlar ekmek alımı sırasında. Herkes koğuş, herkes kendi bölümünün ekmeğini almak için gidip işte o girişine gidip oradan alırken onlar şey yapıyorlar işte bir pusu kuruyorlar derimcilere. Saldırıyorlar öldürmek için. Ama iş tersine dönüyor. O sırada derimciler onları sıkıştırıyorlar. Çünkü böyle bir şeyin olabileceğine hazırlıklı oldukları için. O sırada bu Maraş katliamı davasında yargılanan iki tane işte ETKO komutanı falan diye geçen iki kişi öldürülüyor orada. Ondan sonra cezaevinin ortasına bir duvar daha örülüyor. Yani sağ bölümle sol bölüm ayrılmış oluyor. Yani faşistler başka bir tarafta, derinciler başka bir tarafta. İrtibat tamamen kopuyor orada. Sonra işte bu şeyin sol bölümün denetimi derincilerin eline geçiyor. Yani koridorların denetimi gardiyanların yanı sıra aynı zamanda orada işte görevli insanların denetiminde de işte faş saldırı falan olabilir kuşkusuyla. Bu yüzden biz cezaevinin her tarafına gidip gelebiliyorduk. Yani bulunduğumuz koğuşlardan işte başka koridorlardan geçilerek işte cezaevinin başka bir bölümünde banyo yapılan bir yer var işte hamam, cezaevi hamamı. Biz oraya girdik, oradan işte cezaevi hamamından tünel başlattık. Cezaevi hamamı zaten kullanmıyorduk, kaynaklanmıştı şey. Kapısını falan da kaynakla kapattık. Biz penceresinden girip oradan tünel çalışması başlattık. 3 ay sürdü. Şiş denen işte demir çubuklarla değişik yerlerden söküp, cezaevinin yerlerinden söküp kullanıyorduk. Onlar işte demir çubuklar yere, yani betona sürüldüğü zaman onlar bir süre sonra uçları sivriliyor. Yani sabır gereken bir şey o tabii. Yani bir demiri betona süre inceltmek. Ucu sivri hale gelebiliyor bir süre sonra. Onlarla kazılıyordu. Yani çok fazla ses de yapmıyor yok. Yani öyle aman aman bir ses yapmıyor. Yani sürtmeden fazla şey yapmaz. Ya hamam zaten kullanılmıyordu. Hamamın kabinlerine doldurduk biz toprağı. Zaten dış kapısı kaynakla kapatılmıştı. Ya orayı kontrol etmek kimsenin aklına gelmezdi çünkü kapıdan girmedik biz. Pencerenin demirlerini kestik. Onu da iyi kestik, yerine oturuyorduk girip çıkışlarda. Onun için kimse fark etmiyor. Tünelin ucu hemen terör örgütünün dibine çıktı. Terör örgütünün yanından geçen bir yolun ortasından tam çıktı. İşte şey, asker kulübesine de çok yakın bir yer. Bu cezaevinin kullanılan bir yol. Yani biz hemen şey yapmadık tabii. Çıkacağımız anda açtık. Çıkacağımız gün, yani o günün olması biraz da aceleye geldi. Çünkü tünelin içerisinde biz elektrik kabloları döşemiştik. Aydınlatılsın, aydınlanmayı sağlamak için. O sırada şey oldu. O elektrik işiyle ilgilenen bir arkadaş şikayetler söylendi işte. Elektrik kablosunda kaçak var diye. O da düzeltmek için girdi içeriye. Elektriğe kapıldı. Orada. Hemen dışarı çıkarttık. İşte suni teneffüs yaptık. Kalp masajı yaptık. Şey anlaşılamıyordu işte. Yani gerçekten işte yaşıyorum, öldü mü? Kulakla dinledik. Yani kalbi atıyormuş gibi geldi. Belki de atmıyordu. Ama emin olamadığımız için onu hemen şeye gönderdik, hastaneye gönderdik. İşte temizleyebildiğimiz kadar da işte çamurlarını temizledik üzerinden gönderirken. Elektriğe şöyle kapılabiliyordu. Biz banyo olmadığı için cezaevinde suyu kendimiz ısıtıyorduk. Şeyden ısıtıyorduk. O da işte iki tane kabloyla iki kaşığı arasında bir tahta bağlayıp işte onu suyun içerisinden batırmak suretiyle suyu ısıtıyorduk. O şekilde. Sonra öldüğü haberi gelince dedik tamam bu bir süre sonra hemen şey yaparlar bunlar işte tırnaklarını falan çok araştırırlarsa toprak olduğunu görürler ve cezaevinde toprak olmaz. Tünel demektir bu. İyi bir arama yapıldığı zaman da tünel patlar. Açığa çıkar ve kaç imkansız hale gelir. Onun için dedik bugün hemen çıkalım. Arkadaşlar. Öldüğü gün. Biz oradan çıktık. Ya kaçma konusunda karar verdiğimiz insan sayısı 20 kişiydi. Onu şöyle karar verdik. Biraz da dışarıyla haberleşerek. Aslında bizim niyetimiz şeydi, cezaevinde kimseyi bırakmamak. Hatta hepsini dışarı çıkmamak. Şey dedik yani bizim fare ve kedileri bırakalım, herkes çıksın. Mümkün olabilirdi. Eğer biz gerçekten istediğimiz yere ulaştırabilseydik tünelin ucunu. Çünkü hemen cezaevinin yanından bir yol geçiyor. Yolun öbür tarafında bir tane ev var. Evin de avlusu, yani bahçesi şeyden duvarla çevrili. Eğer o bahçenin içerisine girebilseydik biz, bütün cezaevi de boşalsa kimsenin farkına varmazdı. Kimse farkına varmazdı. Ama öyle olmadı, tam yolun ortasından çıktı. Ama buna rağmen biz daha önce işte dışarıyla haberleştiğimizde dışarıdaki arkadaşlar sadece 20 kişinin güvenliğini sağlayabileceklerini söylediler ve bazı insanlara da dışarıdan belirlendi. Yani sadece oradan çıkarmak değil, bir de alıp götürüp işte gizlemek de başlı başına bir sorun. İlk grupta işte 5 kişi. Ben, Mustafa Özenç, Adem Kütük, Mahmut Islı ve Nedim Soylu vardı. Birinci şeydi işte bizim Mustafa Özenç'ti ilk kapağı açacak olan. Onun arkasında Adem Kütük vardı, sonra Mahmut Islı, sonra benim arkamda şey vardı. İlk grup buydu, ikinci grupta işte böyle başka arkadaşlar vardı. Üçüncü, dördüncü, beşinci grup, yani dört grup vardı. İşte biz tüneli patlattık. Mustafa Özenç çıktı. Gece saat 11:20 geçe dışarıya da haber göndermiştik. Dışarıda bekliyorlardı arkadaşlar. Yani beklemeler gerekiyordu daha doğrusu. Sonra Mahmut Hızlı çıktı. Arkasından ben çıkacakken ateş edilmeye başlandı. Mahmut'u fark ettiler. Benim önümdeki arkadaşı fark etti. O sıra köpek avladı falan. Askerin diktatörü görünce ateş etmeye başladı. Ben de ya geri gidecektim ya da çıkacaktım, deneyeyim dedim artık. Bir de şey de kararı vardı yani, görülme olasılığı yüksek. O yüzden şey yapmayalım, çıkalım biz. Çünkü karşı taraftan zaten arkadaşlar ateş edecek. Karşılık verecektir, o zaman şey vurma şansları azalır. Biraz da karar oydu. Yine de insan tereddüt ediyor tabii yani çıkmayayım çünkü yoğun bir ateş var. Oraya doğru. Buna rağmen çıktım ben. Alçak sürünmeyle. Ama şeyi duyuyordum yani işte o sırada o kurşunun vızıltılarını duyuyordum sağımdan solundan geçen. Ve kesin bana da değdi diye düşünüyordum. Ama karşılık gelmedi arkadaşlardan. Yani karşılık verilmeyince asker rahat ateş etmeye devam etti. Ben çıktım, başkası çıkar diye bekliyorum. Hemen orada duvarın arkasına saklanıp baktım. Tüneli gözlüyorum, oradan birileri çıkacak diye. Yani çıkıp da vurulursa işte bırakmayıp çekip götüremem diye bekliyorum. Kimse çıkmadı. 4 kişi çıktı. Yani benden sonra kimse çıkmadı. Yani çıkmamasını da anlıyorum çünkü tünelin içi acayip bir atmosfer. Önemli olan bir insanın geçmesiydi. Evet. Ama biz Adana cezaevindeki o tünelde iki insan yan yana gidebilecek şekilde yapmıştık neredeyse. Evet. Ya biraz daha büyüktü. Çökme tehlikesine karşılık işte biz tüneli kazarken üçgen, yani üstü dar, aşağıya doğru genişleyen şekilde yapmaya çalıştık. O çünkü bir başka bir şey, biz tünel çalışması sırasında bir ihbar gelmiş dışarıdan, işte birileri not yakalatmıştı. Bu halkın kurtuluşları dışarıya bir not gönderiyorlar. Dışarıdan da içeriye bir not. O notta yakalanıyor. Notta da şey yazıyor, işte biz barikatlar kurarak arkadaşlarımızı kaçıracağız cezaevinden diye. Şimdi bu notun üzerine bu cezaevinin terör örgüsünün içinde kalan o bahçe bölümünde bayağı bayağı otlar vardı. Neredeyse yarım insan boyunda otlar vardı. O otları budama için, onları düzeltmek için bu şeyler, traktörler çalışmaya başladı şeyin üstünde. Tünelin üstünde. Evet, çökmedi ya. Asker izliyordum ben zaten orada nasıl şey yapıyorlar diye. Artık havaya doğru ateş etmeye başladı asker. Çünkü korktu. Askerler de kendisine herhalde büyük ihtimalle yere attılar. Artık havaya ateş etmeye. Çünkü ateş etmese suçlu duruma düşecek. Böyle bir şey söz konusu askerlerde. Kimse de çıkmadı ama. Sonra arkadaşlar gördüm ben. Onlarla yani beraber, onlarla işte buluştuk. Onlar aldı, biz koşmaya başladık. Aslında plan şey, biz hemen çıktıktan sonra birkaç sokak arkada işte arabalara binip uzaklaşmamız gerekiyor orada. Arkadaşlar, dışarıdan gelen arkadaşlar dediler ki arabalar kaçmış, yok ortada. O yüzden başımızın çaresine bakacağız. Yani bir araba değil bizi almaya gelen, yani oradan işte 20 kişiyi götürecek kadar sayıda araba var. Ama çok yoğun bir çatışma. Yani aşırı derecede işte bir sürü asker birden ateş ediyor. Herhalde bir paniğe kapıldı, artık tünelde olmalı diye düşünmüş olabilirler. Uzaklaşıyorlar orada. Biz bulamadık sonuçta yani. Biz dışarıdan iki arkadaşla buluştuk, onlar silahlıydı, aldılar bizi. Oradan uzaklaştık. Uzaklaşıp işte E5 karayolu var. E5 karayolunun karşı tarafına geçtik. Biz Asri mezarlığın içine girdik. Amacımız oradan tamamen uzaklaşma. Mezarlığın içinde ilerleyip işte mezarlığın öbür tarafından çıkalım derken bir arkadaş bir kontrol edeyim dedi dışarıdan gelenlerden. Elinde silah var. Dışarı bir çıktı. Mavi bereliler orada duruyorlarmış. Onu kaptılar. O yakalanınca bizim yanımızda bir arkadaş kaldı. Sonra askerler bizleri fark ettiler. İçeride olduğumuz, oradan ateş etmeye başladılar bize. Mezarlığın içine doğru bize ateş etmeye başladılar. Biz geldiğimiz yöne doğru kaçmaya başladık bu sefer. Sonra Adem Kütük ve dışarıdan gelen arkadaşın bir tanesinden ayrı düştük biz. Üç tane silahsız, içeriden kaçan, işte ben Adem Kütük, ben Mustafa Özenç, Mahmut Uzlu. Kendi başımızın çaresine bakma durumunda kaldık. Hiç olmazsa birbirimizden ayrılmayalım. Geldiğimiz yöne de tekrar kaçtık. Oradan Adana'nın dışından Bağlar'a. Sabaha kadar, gün aylana kadar koşmaya devam ettik biz. Ve o kadar çok koştuk ki yani sabaha kadar, işte gece saat 11-12'den sonra başlayan bir koşu, Adana'ya çok uzaklaşmış olduğumuzu düşünüyorduk. E5 karayoluna yakın bir yerde karayoluna çıktık, oradan bir araba durdurup işte nereye gidiyorsa artık Adana dışına nereye gidiyorsa binip gitmek de amacımız. Sonra Ceyhan arabası denk geldi. Bir otobüs durdurduk, ona bindik. Adana'nın İncirlik kasabası var. Bu İncirlik Hava Üssü'nün olduğu yer. Bu İncirlik Hava Üssü'nün olduğu yerde genellikle kontrol olur. Jandarma kontrolü yapar. Adana'ya giriş çıkışlar orada aranır. Giren çıkan arabalar. Biz onu çok uzağına gittiğimizi düşünüyorduk. Sabaha kadar koştuğumuz için yani o mesafeyi belki çok çok daha ilerisinde olmamız gerekir diye düşünüyorduk. Otobüse bindik, bir baktık ki önümüzde İncirlik kontrol noktası. Gittik dedik. Her şey bitti. Yani kaçma şansın yok. Otobüs dursa, inse hemen zaten vuracaklar. Öyle bir durumda. Yani mucize gibi bir şey oldu. Yan tarafta arabalar dizili, şey de çok fazlaydı. Kapasitesinin çok üzerine yolcu almıştı otobüs. Hı hı. Ayaktakiler otursun dedi şoför. Ayaktaydık, yer yok zaten. Bizim gibi başka insanlar da var ayakta. Adana Ceyhan arası kısa bir mesafe. Öyle ayakta da götürebiliyordu ne kadar. Ayaktakiler çıksın dedi. Sağda duran arabaların hepsini solundan geçti. Yavaş yavaş geçti, geçti. Kontrol noktasından da devam edip gitti. Asker durdurmadı bizi. Öyle gitmiş olduk Ceyhan. Ceyhan'la işte ben daha önce gitmiştim. Gitmişliğim vardı. Arkadaşların hangi kahveye takıldıklarını biliyordum. Gittik orada işte. Orada gençler üç tane yabancıyı görünce zaten bir etrafımızda dolanmaya başladılar. Geldiler, necisiniz dediler. Ben hiç şey yapmadım, oraya böyle gitmedim, denimci olacağız biz. Arkadaşlarla görüşmemiz gerekir. İşte Ceyhan'daki bir iki arkadaşın adını söyledim. Tanıdığım. Tamam dediler, haber vereceğiz. Biz gençlere dedik, burada oturmayacağız. İşte bir park var. Orada bekleyeceğiz. Oraya gelsin. Sonra orada buluştuk arkadaşlar. Birkaç gün orada kaldık. Sonra şeyi de öğrenmiş olduk. Adem Kütük'te yakalanmamış. O mezarlıkta ayrı düştüğümüz arkadaş. Hı hı. Dediler onu da getireceğiz buraya. Sonra buradan gideceksiniz. O da geldi. Sonra biz Cihan'dan ayrıldık. Araba Torosların tepesine doğru tırmandı. Bir süre sonra baktık, Torosların tepesindeyiz biz. Toros dağlarının tepelerine. Biz çıktıktan sonra söz konusu oldu zaten. İşte bu Sayın Beyli'nin üst tarafları, FK Sayın Beyli diye yerler var. Adana'nın ilçeleri, tam böyle Toros dağlarının üst tarafındaki yerleşim yerler bunlar. Orada dördümüz o bölgeden, yani o yerelden birileri geldi. Arkadaşlar bizle beraber işte dağın daha yüksek yerlerine beraber gittik. Orada iken işte bizim bölge sorumlusu Soner İlhan geldi oraya. Adana bölgesi, Çorçukurova. Oraya geldi, oradan sohbet ettik. Şey anlattı, yani sizin durumunuzda bir sürü insan var. Ve daha da olacak. Adana cezaevinden de kaçacak insanlar. Yani başka cezaevlerinden de kaçacak insanlar. Biz şehir merkezinde zaten hakimiz. Sildiğimizi yapıyoruz artık. Yavaş yavaş bu durumda olan insanları da yem etmemek lazım. Ama sadece saklanmak, barınmak değil. Artık burada yavaş yavaş bir gerilla hareketinin altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Bunları tartıştık biz. Diğerler de aşağı yukarı belki 21'dir. Kimisi 22'dir en fazla. Soner İlhan bizden büyüktü. Yani kaç yaş daha büyüktür? Tabii o zaman daha büyük görünüyor da. Ama o tabii şeyde, yani üniversite falan okuyordur. Okuyan birisi. 4-5 yaş daha büyüktür yani o da. Yani 25-27 yaşındadır en fazla. Yani birkaç ay kaldık. Aslında yani kaldığımız müddetçe de biz kendi kendimizi korumak, barınmaktan öte başka bir şey yapamadık. 26 Haziran, yaz. Ama buna rağmen kışın geceleri çok soğuk oluyor. Üzerimizdeki giysiler de çok böyle şeye daha uygun giysiler değil. İşte benim ayağımda kundura vardı mesela çıktığımda. Sonra neyse bir spor ayakkabısı, make-up denen meşhur o ayakkabıdan geldi ama o da benim ayağımı sıkıyordu. Sonra bir asker ayakkabısı geldi, Putin. O da bir numara küçüktü. Çivisi çıkmıştı, topuğumu parçaladı, o şekilde. 2-3 ay sonunda arkadaşlar geldi, gidiyoruz dediler. Nereye gidiyoruz demedik. Tekrar Ceyhan'ın köylerinden birilerine gittik biz. Oya gittik, geldik tekrar. Sonra Adem Bütük'le ben bir arabayla Antep'e gittik. Antep'e gittiğimizi de bilmiyorduk. Nereye gittiğimizi de bilmiyorduk. Gidilmesi gerekiyor diye düşündük. Gittik oraya. Bir süre sonra Adem Kütük Bir arkadaşın evinde yakalandı. Ona dönük operasyon değildi aslında. O arkadaşı ihbar etmişler. O da evde kalıyordu. Öyle yakalandı. Kısa bir süre sonra. Antep'te aralığa kadar oradaydım. Aralığın 10'una kadar Antep'teydim. Darbeyi orada gördüm. Hiçbir şey değişmedi aslında ilk başta. Yani 12 Eylül cuntası geldiği zaman bir şey diye düşündük işte. Sıkı yönetim de gelmişti Adana'ya. Biz sıkı yönetim koşulları altında da yaşadık. Bir süre sonra bunu da şey yaparız, hallederiz diye düşündük. Yani işte o sırada yavaş yavaş şeyler, işte haberlerde şeyleri duymaya başladım. Bilmem kim işte yurt dışına kaçmış, şu yurt dışına kaçmış, bu yurt dışına kaçmış. Yani bizim cenahtan değil ama işte başka işte diyelim ki diskten, törtlerden ya da başka böyle yasal kuruluşlardan bir sürü insanın kaçtığını öğretim üyelerinden kaçak olmuştu. Hiç aklıma gelmedi. Ben işte onlara da kızıyordum. Hani ne işleri var diye bunlar, nereye gidiyorlar, kim mücadele edecek o zaman, bunların nasıl başa çıkacağız diye. Ki Antep sınır şehir zaten biz istediğimiz zaman hemen Suriye'ye geçebilecek durumdaydık. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi gitmek. Cuntayı öyle gerileteceğimizi düşünüyorduk biz. Yani işin vahametini aslında çok farkına varmadık biz orada. Yani işte bunu nasıl geriletiriz diye düşünüp işte mümkün olduğu kadar yoğun pratik süreçleri yaşayıp ona uygun işte şeyler yapmaya başlamıştık. İşte pankart asıyorduk, bombalı pankart işte. Bomba süsü verilmiş pankart. İşte kuşlama denen yöntemler. Amacımız şey, şeyi de öğrenmeye başladık tabii yani. Yoğun işkence var. Onun için bunları bu kadar rahat davranmalarını engelleyecek şeyler yapmak gerekir. Biraz sokağa çekelim onları. Ki rahat o gözaltına alınan insanlara işkenceler yapılmaz. Şey de fark ettim. Yani bir gün işte gittik kahvenin birinin önüne bir pankrat astık ve pankratı bağlarken kahvede tek kişi kalmadı. Nasıl kaçıyor adam? Kahveci bile kahveyi kapatıp gitti. Yani o sürede. Yani bir dakika falan sürmedi ya. Bütün bunlar. O zaman şeyi farkına vardım. Demek ki yani pankratın olduğu yerdeki insanları bile toplayıp götürüyorlar. Bu kadar yoğun. Sonra işte bizim Veysel Güney oraya geldi. Bu şeyde idam edilen. Yani şeyden daha önce tanışmıyordum. Oraya gelince tanıştım. Tabii Veysel diye de tanımıyordum. Başka bir isimle tanıdım. Ali İhsan Özer. Onlar birlikte geldiler zaten. Remzi Arık diye bir arkadaş sonra geldi yine. Aynı bölgeden, bu İskenderun bölgesinde. İşte ben Ali İhsan Özer bir kahvede yağmurlu bir gün bizi salmıştık dışarıda. Sonra gidelim dedik işte bir çay içelim. Ben dolaşırken bir kahveye uğradım. Baktım Ali İhsan Özer geldi. Ondan oturduk. Sonra şeyi gördüm. Besat Kaya diye bir arkadaş var. O da geldi. Biz Besat Kaya'yla önümüze bir tavla koyduk. Tavla atar gibi yapıp sohbet ediyoruz. Ali İhsan Özer yan tarafımızda oturuyor. Polisler bastı kahveyi. Bizim ikimizi aldılar. Ali İhsan Özer'i bıraktılar. Böylece Antep'te yakalanma süreni başladı orada. Kimlik, sahte kimlik yakaladım ben zaten. Cuma Cihan, Cuma Boğan diye. Cuma Boğan adına düzenlenmiş bir kimlik. Orada işte kimlik, sahte kimlik olduğu için nasıl bırakırlar diye düşünüyordum ben. O ara işte birileri beni tanıdı orada. Yani Antep operasyonunda yakalananlardan, bizim arkadaşlardan, işte ailelerinden falan. Tanıyan oldu, ben ona uygun bir takım ifadeler verip yine örgütsel şeylere girmeden işte kurtarmanın ifadesini verdim. O ara işte benimle birlikte yakalanan arkadaş Besat Kaya şeyi söylüyor işte, bu Antep'te bizim il komitesinde bulunan Ayhan Yanım diye bir arkadaş var. Onun evini gösterdi. Onun evinde bir ben biliyordum, bir o Besat Kaya biliyordu, bir de Ayhan biliyordu, başka kimse bilmediği bir yerdi. Yani il komitesinde birkaç kişi bildiğiydi işte. Aradan zaman geçince acaba başka yerler güvensizdir. Bunlar da artık zaten bir sürü zaman geçmiştir deyip bizim Veysel'le Alihan Özel'e Ayhan kendi evine götürüyor. Bunun da eve. Besat şeyi yakalatayım derken, yani yerini söylerken Ayhan yanına oraya gittiklerini işte Veysel'le Alihan orada olduğu ortaya çıkıyor, çatışıyorlar. Ya da işte ne bileyim ateş edip öldürüyorlar ya da bilmiyoruz. Orada bir çünkü bir de Teğmen öldürülüyor. Balkonda öldürülüyor. Şeyi Veysel'i yaralı getirdiler. Ben aynı yerde işkence sesinden tanıdım ben Veysel'de. Her şeye rağmen ben işte aslında bırakılacaktım. Ayrıntısını zaten kitapta anlattım, onun için çok fazla şey yapmıyorum, girmiyorum oraya. Belki okursun oradan, bilgi getirirsin. Bırakılırken herkesin parmak izi alınıp bırakılıyor ya, şeyde, emniyette. Bize, belki orada bırakmayacaklardı ama savcıya göndereceklerdi, savcılıkta bırakılacaktı. Orada benim sahte kimlik ortaya çıktı. Çünkü aynı isimdeki kişi ehliyet çıkarmak için başvurmuş orada. Onun kimliği de kayıtlarda. O kimlikte başka bir resim var. Ben kimlikte başka bir resim. Polisler dediler ya bu sahtekar ya bu sahtekar. Ben inandırmıştım ama onlara. Öbürünün sahtekar olduğunu düşündüler. Onun peşine düştüler. Sonra çocuğu vurup getirdiler. Ona işkence yapıyorlar, bana işkence yapıyorlar. Hanginiz hangisi diye, hanginiz sahtekar diye. Ben işten geçtiğini biliyorum ama bu arada şeyi düşünüyorum. İşte başka bir kimlik söyleyeceğim onlara artık. Kendi kimliğim değil ama teyzemin oğlunu. Aklıma geldi, teyzemin oğlunu söyleyeyim. Teyzemin kocasının adı aklıma geldi. Hadi. Yani o işte bütün o şey içerisinde yani bir yandan işkence yapıyorlar ama ben hiçbir şey aldırmıyorum. Sürekli kafam orada yani neydi bunun şimdi söyleyeceğim ben teyzemin oğlunun adını söyleyeceğim ama baba adı ne dediklerini ne diyeceğim ben abi şimdi babamın adını artık hatırlamıyorum demek de olmaz. Sonra öğrendim, adil olduğunu öğrendim. Yani eğer onu öğrenmiş olsaydım, yani aklımda olsaydı hemen söyleyecektim, ha diyecekler tamam bu sahteydi ama bu tamamdır yani. O da aranan maranan biri değil işte ben evden kaçmıştım falan diye bir hikaye anlatacaktım onlara. Sonra babasını getirdiler çocuğun. Babası da oğlunu teslim etti. Buna rağmen ben biraz daha uzattım belki hatırlarım diye. O sırada bizim zaten aranma afişleri nasıl demiş, polisin birisi işi çözdü. Bu değil misin dedi. Değilim de diyebilirdim belki. Yani zaten 35-37 gün geçmiş, polis de sabah birbirine girmiş aslında şey yapabilirdim orada belki. Ama yani sonuçta ne açığa çıkacaktı, tamam ben buyum. Sonra adadan ekip geldi, dediler o ne kadar mısın, hoş geldin, buradaymışsın, bak seni burada öldürecekler. Seni Adana'ya götürelim. İstiyorsan bize şunları şunları ver. Yeni pasaport, yeni kimlik. Yazık gençsin işte, şöylesin böylesin. Özgürlüğünü yaşarsın. Bilmiyorum. Yani size söyleyeceğim bir şey yok. Adana'ya gönderdiler. Adana biraz daha rahat. Orası tam bir vahşet. Yani Antep'teki işkence hatır sayılır bir işkence yani. Yani Adana'yla orayı kıyaslayamıyorum bile. Adana oraya göre çok daha rahat bir yer sayılır. Önce işte polise sonra hastaneye getirdiler. Cezaevi Tamamen denetime geçmiş. Artık askeriyenin de müdür yok, komutan var, cezaevi komutanı var. Ama çok az süre kaldığım için beni gardiyanlar tanımıyordu. O yüzden işte kaçtığımın farkını almadılar. Mesela Adem Kütük, benden önce yakalanan arkadaş gittiği zaman o hoş geldin deyip bayağı girmişler ona hücredeyken. Yani bayağı dövmüşler onu. Çünkü kaçanları genellikle yaparlar gardiyanlar. Yani farkına varmadılar tanımadıkları için. Herkese normal sıradan insanlara uygulanan işlem uygulandı. Ufak tefek dövüp herkese dövdükleri kadar ben de o kadar dövüp gönderdiler koğuşa. Ben Antep'teyken artık kimliğim açığa çıkmıştı. Şeyden korkuyorum, bunlar öldürecekler. Yani zaten ilk şeye geldiği zaman işte Adana'dan gelen o MİT'te görevli bir komiser. O muayene ettirdi şeyi, doktor çağırdı, askeri doktor geldi, kontrol etti, dedi ki bu hemen kalkması lazım hastaneye. Ya öldürülmelerinden korkuyorum artık, gideceğim yani, adam da şey dedi zaten, seni öldürecekler burada bak. O da işte idamla yargılanıyorum, öldürmesin dedi, asılacak mı diye düşünüyorum. O sıra serbest bırakılacaklardan birilerine, birkaçına birden adresimi verdim. Ne olur gittiğinizde yani bir mektup yazın, aileme haber verin diye. Hiçbiri vermemiş. Yani ailemin hiç haberi yok. Adana'ya gittikten, cezaevine girdikten sonra haber verdim ben. 30 civarına çıktığımda. 29-30. İşte Adana'dan sürgün edildik. Biz Kırşehir'de bir tren kazıp oradan kaçtım ben zaten. Bir süre zaten. Ben idam aldım ilk. Sonra idam cezası bozuldu. Sonra müebbet aldım. Ona da itiraz ettim. O da bozuldu. O sıra Antep'te bulunduğum işte faaliyetlerden bir 10 yıl verdiler örgüt yöneticiliğinden. Biz dedik ki ya bu da faaliyet, o da faaliyet. Ayrı ayrı olmaz. Bir örgüttür. Birleştirin, birleştirmediler. Kesinleşmiş bir cezam yoktu benim zaten o şeyin dışında, bu 10 yılın dışında. 10 yılda çok fazlasıyla zaten. Karşılıyor ben yattığım. Kırşehir'den 18 kişi kaçtık aynı anda. Yine tünel o yaklaşık 5,5 aylık süren bir çalışmaydı. Yani büyük bölümü denizci yolcuydu. İşte itikap eden arkadaşlar vardı, partizandan. Eski acilden diyebileceğim bir arkadaş vardı. Farklı farklı gruplardan insanlardı. Dediğim gibi ama zaten benim umudum yoktu yani işte tutup da yargılanacağım, beni beraat edecekler, işte mahkeme yoluyla dışarı çıkacağım diye bir umudum yoktu hiç. Yani 8 yıl boyunca yargılanmışsın,
hiçbir şey
ellerinde hiçbir şey yok, yani suçlayacak hiçbir şey kalmamış. Hepsi düşmüş aslında, bütün deliler buna rağmen tutuyorlar. Çıktık dışarıdaki arkadaşların yardımıyla tabii, aslında aynı gün çıkmaya planlanmıştı. İşte Mersin'e geçecektik. Mersin'den yurt dışına çıkacaktık. Ama durum öyle olmadı. Mersin tam hazır olmadığı için. Bir grup arkadaş Mersin'e gitti. Diğer gruplar İstanbul'a. Ben de İstanbul'a gelenlerden artık kimlik yok. Artık cezaevinden çıkmışız. Kimlik falan yok. Herkes arabalarla. Arabalarla İstanbul'a geçtik. Epey süre İstanbul'da kaldık. Kalmak zorunda kaldık. Çünkü o sırada operasyon başladı. Yani arananlara ilişkin. Kırşehir Firarisi diye Tuzla Köprüsü'nde polis pusu kurup bir arabayı taradı. 4 kişi öldürdü orada. Kırşehir Firarisi diye. O tür şeyler olunca biraz çıkışımız gecikti. İşte biz Eylül 17 Eylül 18 Eylül'de bağlayan gece cezaevinden çıktık. Aralık ayında Türkiye'den çıktık. 1988 Aralık ayında işte botla Yunanistan'a geçtik. Oradan zaten pasaportla buraya geldik. Frankfurt'a aktarmalı Hannover'a geçtik. Hannover'da de arkadaşlar zaten Yunanistan'dan almak için arkadaşlar gelmişti. Pasaportlarımız hazırlanmıştı. Sahte pasaportlar oradan geçtik. Sonra işte Bremen'le iletişimler daha hızlı oluyor, daha mümkün kılınıyor dendi. Hep birlikte gittik Bremen'e iletişim ettik. O sırada bize dışarıdan yardım eden iki arkadaş da vardı. Metin Küreci, Sevgi Küreci. Dışarıdaki işi organize eden arkadaşlar. Onlar da açığa çıkmışlardı. Onlarla biz de kaçmak zorunda kaldılar. Aslında hiç kaçmak istemiyorlardı yurt dışına. Ama başka çare yoktu. İkna ettik işte bir aramızda konuşmada işte bir yıl kalırsınız dönersiniz. Dönerler Türkiye. Böyle de yaptılar. Geldiler. Yani. Burada ilçeler de kabul edilmişti. Ama döndüler. Aşağı yukarı bir yıl sürdü. Aslında başkalarının yani bizim durumumuzda değil de biraz daha rahat, biraz daha hafif durumda olan insanların ilçeler 3 ay 4 ay sürebiliyormuş. O kadar çabuk olabiliyormuş Bremen'de. Bizimkisi uzadı. Çünkü Türkiye Interpol'a bildiriyor. Bunlar uluslararası terörist diye. O yüzden uzun sürdü. Sonuçta bizim yani burada işte ilçe dairesinin memuru direkt kabul etti bizi sorgudan sonra. Ama şeyi söyledi yani karar bende bitmiyor. Yani yukarıdan karar vermek gerekiyor. Bir de Interpol işinde olunca yani İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın da onayıyla ilçeler aldık biz. Dil yok. Ben Bremen'e ilçe ettim. Tabii ben yani sonuçta örgütlü bir şekilde çıktığımız için burada Derinci İşçi Örgütlüğü'yle de bizim ilişkimiz vardı. Onlarla işte konuştuk, sohbet ettik. Nerede ihtiyaç var, ne yapılabilir dediğimizde işte benim Köln'e gideceğim. Köln'deki arkadaşların da öyle bir isteği varmış. Benim direkt Köln'e işte burada daha önce ilçe gitmiş, deneyim sahibi. Arkadaşlardan bazıları şey dediler yani burada yaşamanın, adam gibi yaşamanın yolu dil öğrenmekten geçer. O yüzden seni mutlaka dil kursuna kaydetmemiz lazım. Beni götürüp kaydettiler. Başka bir arkadaşın adına gittim, kaydoldum. Çünkü Bremen'de ilçe ettiğim için Almanya'da şöyle bir şey var. İlçe ettiğin yerin 30 kilometre uzağına gidebilirsin en fazla. Daha uzağa gidemezsin, yasal. Bu anlamda benim Köln'de bulunmam zaten yasal dışı bir durumdu. Kendi kimliğimle gidip bir kursa yazılma şansım yoktu. Başka bir arkadaş kimliğiyle yazıldım ben. Epey gittim ben orada. Türkçe öğretiyorlardı bize. Yani Türkçe anlatıyorlardı Almanca'yı. Öyle bir kurstu. Gramatik olarak bayağı iyi anlattı. Ama yani Almanca öğrenmedim tabii ben orada. İşte çat pat. Belki kuralını biliyordum ama yani şey konuşma konusu çok zayıftı. Aşağı yukarı bir yıl falan Köln'de kaldım. Sonra Derinci İşçi Bürosu'nda Türkiye Enformasyonu'nun da çıkarıldığı büro vardı Hanover'de. Orada ihtiyaç olduğu söylendi. Tamam dedim, oraya gittim. Hanover'e yerleştim bu sefer. Hanover'de artık, ama yerleştiğim zaman ben artık ilçeyi almıştım. Yasal anlamda her şeyi yapabiliyordum. Orada ciddi bir kursa gittim. Akademisyenlerin gittiği bir kursa gittim. Almanca kursunu orada yaptım. 9 ay falan. Aşağı yukarı günde 7-8 saat süren bir kurs. Bayağı ciddi bir kurs. Orada Almanca'yı. Kısmen şöyle işte yani dil bilmem lazım bu işleri yürütebilmek için, bir yandan yaşayabilmek için. Yoksa öbür türlü hep yanında ya bir çanta taşımak zorundasın. O duruma hiç düşmedim. Hep kendimi halletmeye çalıştım. Yani Almanca pek bilmezken de tek başıma halletmeye çalışıyordum. İş meselesi o sırada büyük oranda şey işte siyasal faaliyet üzerine yoğunlaşıyordum. İşte dergi çıkarmak başlı başına bir işti. Derinçik gibi dergi. Buradaki derinçikçi örgütlenmesinde yer alıyordum. Sosyal yardım alıyordum. Sosyal yardımın yanı sıra işte hafta bir iki günde orada burada çalışıyordum. İşte gastronomide çalışıyordum. Yetiyordu bana. O fazlasıyla yetiyordu yani. Pek bir harcamam yoktu zaten. Şimdi döner sektöründe çalışıyorum. Şöyle bir firmanın temsilciliğini yapıyorum. Üç eyalet temsilciliğini yapıyorum. O bölgenin de dönerin dağıtımını sağlıyorum. Buraya gelmeden işte Yunanistan'daki arkadaşlar irtibat sağlamışlardı. İşte bir yeri telefon, belli bir saatte telefonlaştık. Annem görüştü. O sırada rahatladı. Çünkü bizim kaçtığımızı işte 18 Eylül'de öğreniyorlar kaçtığımızı. Aralığın 10'una kadar hiçbir haber yok bizden. Hiçbir şeyden haber yok. Hiç kontağımız yok. Kaçmadan önce de bir söylemek falan söz konusu değil zaten. Yani işte buradayım, yaşıyorum, artık şeydeyim, emniyetteyim, rahat olabilirsin. Zaten sesimi duyar duymaz kadın bir işte şükürler. İşte kurban olurum sesine falan gibi. Her annenin söyleyeceği şeyler. Şey ilginç ama ben telefon etmesini bilmiyorum örneğin. Nasıl yapacağını telefonunu. Dışarı çıktığım zaman. Bir arkadaş geldi, telefonu kendisi şey yaptı. Nasıl yani kendisi çevirdi. Nasıl yapılacağını bilmiyorum örneğin. Hiç öyle bir tuhaflık hissetmedim. Şöyle yani zaten işte 20 yaşına kadar dışarıda kalmışsın. Türkiye gibi bir yeri tanıyorsun. Aradan 9 sene geçiyor. Başka bir ülkeye geliyorsun. Arada bayağı bir fark var. Yani cezaevindeki ki yaşanan cezaevi başka bir dünya zaten. Yani dışarıdaki yaşamdan içeri giriyorsun. Orada bambaşka bir dünya. Ben 4,5 yılım şeyde geçti. Hücrede geçti tek başıma. O da başka bir dünya. O hücreden koğuşa gittiğim zaman uyum sağlayamadım. Beni rahatsız etti. Bir sürü kalabalık insan. Tek başıma şey yapamıyorum. Mesela hayal kuramıyorum. Hücredeyken hayal kuruyorsun. İşte başka bir dünya oluşturuyorsun kendinde. Ondan yaşıyorsun. Zaman zaman tabii değişiyor. Sohbet, muhabbet edebilme şansın olduğu zaman. Ama koğuşa gittiğim zaman onun rahatsızlığını hissettim. Ben arkadaşa yani çok samimi oldum işte. Adem Kütü'ye söyledim. Ya dedim benim böyle bir şeyim var. Zaman zaman beni yalnız bırakın. Şu uyum sağlayabilmem için tek başıma volta atayım. Onun için buraya geldiğim zaman da çok olağanüstü bir şey değil. Ya böyle bir şey. Evet yani bir ortamdan alınıp başka bir ortama gelmek. Burası tabii daha da zor. Eğer mesela Türkiye'li bir kesim olmamış olsaydı ben çok zorlanırdım başta. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsun. Yani dil bilmiyorsun. Nasıl anlatacaksın kendini? Kaldı ki ben yani düşün işte dünyanın en modern şehirlerinden birisine gelmişsin. Tramvayı var, otobüsü var. Daha ben karşıdan karşıya geçmesini bilmiyorum ben. Tabii ki şey olması avantaj sağlıyor burada işte belli bir çevrenin olması, sosyal bir çevrenin olması. Ya o siyasal çevre sosyal bir olay da o büyük kolaylık sağlıyor tabii. Yıllar sonra kaç yıl sonra buraya gelmiştim. Buraya geldikten 4-5 yıl sonra annem geldi. Yani onu da zorla getirdim işte. Davetiye çıkardım falan. Hı. Gelmez diye düşünüyorlar. Vermezler bize diye. Ama verdiler. Burada da iyi bir memura denk geldim herhalde. O kendisi yazdı özel. Durumumu anlattım ben. Özel bir şey de yazıp gönderince konsolosluğa oradan verdiler vizesini geldi. Bir iki ay kaldı burada işte. Ben ilk şey yapamadım böyle. Yani ilk böyle terör günün ötesinde çok fazla görmedim yani. Arada bir açık görüş oldu öyle gördük ama arada epey de geçmişti. Çok yıpranmış gördüm ben. Buraya geldiği zaman. Tuhaf duygular yani nasıl anlatmak zor. Yani o değişimin olabileceğini insan şey yapıyor, aklından geçiriyor mutlaka. Ama yani karşı karşıya gelmek, ya dedim yani ne oldu bu kadına böyle yani. Çok sonralar yani. İşte direnç sonrasında. Onlar oluşmaya başladı. Yani şey hissetmiyorsun tabii o zaman yani işte. Nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorsun. Gençsin. Yani 20 yaşında nereden hissedeceksin öyle bir şeyi yani? Şimdi bir anne neyi yaşayabileceğini. Sonra işte ben diyelim ki işkenceden çıkmışım, kadın geliyor işte ben arabada, beni tanıyamıyor. Yani onun yaşadığı şeyin korkunçluğunu çok sonra şey yapıyorsun. Annem rahat bir insandı. Yani çok geniş, işte 8 çocuk büyütmüş bir kadın. Fazla deneyimli. Yani artık bilgeleşmiş. Neyin ne olabileceğini şey yapıyor. Kızmıyordu bana, hiç kızmadı. Hep onlara kızdı. Yok annem şey dedi, yani ben işte o durumda gören de bir kadın, yani işte ölümden dönmüşüm. Yani toprağın altında olmasın ama uzak duvarın olsun, arkasında olsun diye de düşünüyorum. Yani hani derler ya, ölümü gösterip hastalığa razı etmek gibi. Hı. O da ölümü gören birisi zaten artık. Ondan sonrası bana belki şey yapardı, işte aman oğlum yapma filan. Ama ben arkamı döndüğü zaman korkmuş bir şekilde beni destekleyen birisi. Hiçbir zaman beni bırakmadı mesela. Hep yanımda, hep peşimde cezaevi sürecinde.